Ayrı 22, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 251, 22. Bölüm. Wallander otele dönünce Robert Melander'den bir mesaj buldu. Odasına çıkarak Melander'in bıraktığı numarayı aradı. Telefona Melander'in karısı yanıt verdi. Wallander kendini tanıtarak hazırladığı o güzel yemekler için kendisine teşekkür etti. Daha sonra da Robert Melander telefona geldi.
''Dün akşam sürekli olarak bu konuyu düşünüp durdum.'' dedi. ''Eski postacıyı da aradım. Adı Ture Emanuelson. Bana Krista Habermann'a gelen kartpostalların çoğunun Skane'den geldiğini söyledi. Falster Bo'dan postalandığını söyledi. Bunun önemli bir şey olup olmadığını bilmiyorum ama yine de size haber vermek istedim. Kuşlarla ilgili birçok mektup gelirmiş Habermann'a.''
''Beni nasıl buldunuz?'' diye sordu Wallander.
''Yistat karakolunu arayıp nerede olduğunuzu sordum. Zor olmadı.''
''Kuşları izlemek isteyenler için Skanör ile Falster bu ideal yerlerdir.'' dedi Wallander. ''Bu da onun buralardan neden bu denli çok kartpostal aldığını açıklıyor. Beni aradığınız için teşekkür ederim.''
''Ben hala galericinin neden kilisemize miras bıraktığını çok merak ediyorum.'' dedi Melander.
''Bunun nedenini er ya da geç nasılsa öğreneceğiz. Belki biraz zaman alacak ama sonunda öğreneceğiz. Her neyse aradığınız için tekrar teşekkür ederim.'' Wallander telefonu kapattıktan sonra yerinden kalkmadı. Saat daha sabahın 8'i bile olmamıştı. Tren istasyonunda kendini güçsüz ve terk edilmiş hissedişini bir kez daha anımsadı. Linda ile yaptığı konuşma da aklındaydı. Ama en çok Melander'in söylediklerini düşünüyordu. Gavle'ye somut bir iş için gelmişti. Uçağının kalkmasına daha 6 saat vardı ve kiralık arabayı da Arlanda'ya geri götürmesi gerekiyordu. Çantasından birkaç kağıt çıkardı. Höglund'un notlarında Stan Wengren adındaki bir dedektifle görüşmesi gerektiği yazıyordu. Pazar günü evde olacak ve Wallander'in telefonunu bekleyecekti. Höglund ayrıca Terminator dergisine ilan veren adamın adını da yazmıştı. Brinas'ın dışında oturan Johan Ekberg. Wallander pencerenin yanına gitti. Soğuk sonbahar yağmuru başlamıştı. Wallander bunun kara çevirip çevirmeyeceğini ve kiralık arabada kar lastiklerinin olup olmadığını geçirdiği içinden. Gavle'de yapması gereken işini bir kez daha düşündü. Attığı her adımla birlikte konunun merkezinden uzaklaştığını hissediyordu. Pencerenin yanında dururken ortaya çıkaramadığı ya da yanlış yorumladığına ilişkin o duyguyu yeniden hissetti. Bu kasıtlı vahşet nedendi? Katil bize ne anlatmak istiyor? Katilin kullandığı dili henüz çözememişti. Başını iki yana salladı, esnedi, sonra da çantasını topladı. Stan Wengren ile ne konuşacağını kestiremediğinden doğruca Johan Ekberg'e gitmeye karar verdi. Hiçbir şey öğrenemese bile Ekberg'den askerlerin kendilerine en fazla para ödeyen kişilere sattıkları dünyanın ne biçim bir yer olduğunu öğrenirdi. Çantasını alarak odadan çıktı. Resepsiyondaki görevliye Brynas'a Södra Falkarsgatan'a nasıl gideceğini sordu. Arabasına binince o güçsüzlük duygusunu yeniden yüreğinde hissetti. Motora basmadan bir süre öylece arabada oturdu. Hastalanıyor muydu? Aslında kendini ne hasta ne de yorgun hissediyordu. Bu duygunun babasının ölümüyle ilgisi olduğunu fark etti. Bunun olanlara bir tepki olduğunu, travmatik bir şekilde değişen yaşamına uyum sağlamaya çalışmasından kaynaklandığını düşündü. Yaşadığı bu duygunun başka bir açıklaması yoktu. Babasının ölümü güçsüzlük belirtileri olarak kendini ortaya çıkarıyordu. Sonunda arabayı çalıştırarak garajdan çıktı. Resepsiyon görevlisi adresi açık seçik bir biçimde vermesine karşın Wallander yine de kayboldu. Yollar bomboştu. Bir labirentin içinde gidiyormuşçasına bir duyguya kapıldı. Doğru sokağı bulması tam 20 dakikasını almıştı. Brinas'ın eski yerleşim bölgesi olduğunu düşündü. Blok apartmanların bulunduğu sokakta arabasını durdurdu. Paralı askerlerin pazar günleri geç saatlere değin yatıp yatmadıklarını geçirdi aklından. Bir yandan da Johan Ekberg'in gerçekten de bir paralı asker olup olmadığını düşünüyordu. Terminatöre ilan vermesi mutlaka askerlik yapması anlamına gelmezdi. Wallander binaya bakarak bir süre arabada oturdu. Yağmur yağıyordu. Ekim en buruk aylardan biriydi. Her şeyin rengi soluyordu. Sonbahar renkleri bile solmuştu. Bir an için her şeyden vazgeçip oradan uzaklaşmayı geçirdi içinden. Skyne'ye geri dönebilir ve iş arkadaşlarından birine Johan Ekberg'i telefonla aramasını söyleyebilirdi. Ya da bunu kendisi de yapabilirdi. Gavle'den hemen ayrılacak olursa kendi uçağından daha önceki uçaklardan birine bile yetişebilirdi. Ama tabii ki oradan gitmedi. Wallander hiçbir zaman duygularının adamı olamamıştı. Bu yolculuğa arabada oturup yağmuru izlemek için çıkmamıştı. Kararlı bir şekilde arabadan inerek karşı kaldırıma geçti. Johan Ekberg en üst katta oturuyordu. Binada asansör yoktu. Dairelerden birinden bir akordeon sesi geliyordu ve biri de şarkı söylüyordu. Wallander basamaklarda durarak müziği dinledi. Polkaydı. Kendi kendine gülümsedi. Basamakları çıkarken akordeon çalan kişinin yüzünü asarak yağmuru izlemediği ortada diye geçirdi içinden. Ekberg'in kapısında iki kilit ve bir de demir kapı vardı. Wallander zili çaldı. Delikten birinin baktığını hissetti. Sanki pes edip etmeyeceğinin belirtmek istercesine bir kez daha zile bastı. Kapı açıldı. İçeriden zincirliydi. Hol loştu. Kapıyı açan adam uzun boyluydu. Johan Ekberg'i arıyorum dedi Wallander. Yistat karakolunun dedektiflerindenim. Eğer Ekberg sizseniz sizinle konuşmam gerekiyor. Herhangi bir şeyden ötürü suçlanmıyorsunuz. Ben yalnızca bazı şeyleri öğrenmek için geldim buraya. Yanıt veren ses buz gibiydi.
Ben polislerle konuşmam. İster Gavle'den ister başka bir yerden gelsinler umurumda bile değil.
Wallander'in az önceki güçsüzlük duyguları anında yok olmuştu. Adamın inatçı tavrına hemen tepki gösterdi. Kapıdan geri çevrilmek için onca yolu tepmemişti, kimliğini çıkararak gösterdi. Skyne'de işlenen iki cinayeti çözmeye çalışıyorum. Büyük olasılıkla bunlarla ilgili haberleri gazetelerden okudun. Onca yolu kapının önünde dikilip tartışmak için gelmedim. İçeri girmeme karşı çıkma hakkım var elbette. Ama geri gelirim ve o zaman sen de benimle Gavle karakoluna gelmek zorunda kalırsın. Seçim senin.
Ne öğrenmek istiyorsun?
Ya içeri girmeme izin ver ya da sen dışarıya gel dedi Wallander. Kapı aralığından konuşamayacağım. Kapı kapanıp açıldı, zincir çıkarılmıştı. Holün ışığı birden yanınca Wallander gözlerini kırpıştırdı. Gelen kişinin tam gözüne isabet edecek şekilde ayarlanmıştı ışık. Wallander hala yüzünü göremediği adamın arkasından gitti. Oturma odasına geldiler. Odanın perdeleri kapalıydı, ışık yanıyordu. Wallander kapının eşiğinde durdu. Sanki başka bir çağa giriyormuş gibi bir duyguya kapılmıştı. Oda 1950'lerden kalmış gibiydi. Duvarların birinde Wurlitzer marka bir müzik seti duruyordu. Müzik setinin çevresindeki neon ışıkları yanıp sönüyordu. Duvarlarda film afişleri asılıydı. Bunlardan biri James Dean'in afişiydi. Diğerleri ise savaş filmlerine aitti. Amerikan denizcileri kumsalda Japonlarla savaşıyordu. Duvarlara asılı bazı silahlar da vardı. Kasatura, kılıçla bir de eski bir süvari tabancası. Bir diğer köşede ise siyah deri bir kanepeyle koltuklar vardı. Ekberg ona bakıyordu. Kısacık kesilmiş saçlarıyla duvarda asılı posterlerin birinden fırlamış gibiydi. Üstünde kısa bir şortla beyaz bir tişört vardı. Kolları dövmeliydi. Wallander karşısındaki adamın adaleli ve yapılı biri olduğunu fark etti. Ekberg gözlerini kıstı.
''Ne istiyorsun?''
Wallander koltuklardan birine oturabilir miyim dercesine işaret etti. Adam başını evet dercesine salladı. Wallander oturdu. Ekberg ayakta kaldı. Ekberg'in Harald Berggren Kongo'da savaşırken doğup doğmadığını geçirdi aklından. Kaç yaşındasın diye sordu.
Skyne'den buraya bana bunu sormak için mi geldin?
Wallander öfkesini gizlemeye çalışmadı.
Diğer soruların yanı sıra bunu da öğrenmek istiyorum dedi. Eğer sorularımı yanıtlamayacaksan bu görüşmeyi karakolda sürdürürüz. Suç işlemekle mi suçlanıyorum?
İşledin mi diye sordu Wallander. Soruşturmanın tüm kurallarını yıktığının farkındaydı.
Hayır
diye karşılık verdi Ekberg. O zaman yeniden başlayalım dedi Wallander. Kaç yaşındasın?
32.
O zaman Nidola'nın dışında Doug Hammarskjöld'ün uçağı düştüğünde Ekberg doğmamıştı demek ki. İsveçli paralı askerler konusunu konuşmak için geldim buraya. Terminator dergisine ilan verdiğin için buradayım.
İlan vermek yasa dışı değil, değil mi? Savaş ve Kurtul ile Servetin Askerleri adlı dergilere de ilan verdim.
Yasa dışı olduğunu söylemedim. Eğer yalnızca sorularıma yanıt verir ve soru sormaktan kaçınırsan bu görüşme çabucak biter. Ekberg oturarak bir sigara yaktı. Wallander onun filtresiz sigara içtiğini fark etti. sigarasını Zippo çakmağıyla yakmıştı. Johan Ekberg'in gerçekten de başka bir dünyada yaşayıp yaşamadığını merak etti.
İsveçli paralı askerler diye yineledi. Bu ne zaman başladı? Kongo'daki savaşla birlikte mi?
Biraz daha önce, dedi Ekberg.
Ne zaman?
30 yıl savaşları sırasında.
Wallander Ekberg'in dış görünüşüne ya da 1950'lilere olan takıntısına aldırmaması gerektiğini hissediyordu. Bu konuda uzman olabilirdi. Wallander okulda okuduklarından 30 yıl savaşlarının paralı askerlerden oluşan orduların savaşı olduğunu hayal meyal anımsıyordu.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllara dönelim, dedi.
O zaman İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başladı. Ordularla birlikte savaşmaya gönüllü olan İsveçliler de katıldı. Alman, Rus, Japon, Amerikan, İngiliz ve İtalyan üniformaları içinde birçok İsveçli vardı.
Gönüllü olmanın paralı asker olmakla eşdeğer olduğunu bilmiyordum.
Ben savaşma isteğinden söz ediyorum, dedi Ekberg. Silahlara sarılmaya meraklı İsveçli her zaman vardı.
Wallander Nazi propagandasına ilişkin bazı şeyler görmek umuduyla bakışlarını Ekberg'e belli etmeden duvarlara çevirdi ama göremedi.
Gönüllüleri boş ver, dedi. Ben paralı askerlerden söz ediyorum, kiralık askerlerden.
Yabancı lejyon, dedi Ekberg. Başlangıç noktası bu. Bu lejyonda İsveçliler vardı elbette ve bunların büyük bir bölümü de şu anda Sahra çölünde kumların altında yatıyor.
Kongo, dedi Wallander. Orada da bir şeyler oldu değil mi?
Kongo'da çok İsveçli yoktu ama Katanga'da savaşanların arasında bazı İsveçliler vardı.
Kimler? Ekberg ona şaşkınlıkla baktı.
İsim mi istiyorsun?
Henüz değil, onların ne tür insanlar olduklarını anlamaya çalışıyorum.
Eski askerler, macera arayanlar, bunların dışında kalanlar da somut bir neden uğruna savaştıklarına inananlardı. Bazen de teşkilattan kovulmuş polislere de rastlanılırdı.
Ne tür somut neden uğruna?
Komünizme karşı örneğin.
Masum Afrikalıları öldürdüler değil mi? Ekberg anında kendini korumaya almıştı.
Politik içerikli soruları yanıtlamak zorunda değilim. Yasal haklarımı biliyorum.
Ben senin görüşlerinle uzaktan yakından ilgilenmiyorum. Ben yalnızca onların kim olduklarını öğrenmek istiyorum. Ve de neden paralı asker olduklarını.
Bunları neden öğrenmek istiyorsun?
Merak ediyorum diyelim. Ve sorularımın yanıtlanmasını da istiyorum. Ekberg gözlerini kısarak baktı. Wallander'in doğruca konuya girmesinde hiçbir sakınca yoktu.
İsveçli paralı askerlerle ilişkisi olan birinin bu cinayetlerden birini ya da ikisini işlemiş olması olası. Bu yüzden buraya geldim. Ve yine bu yüzden vereceğin yanıtlar çok önemli olabilir.
Ekberg başını evet dercesine salladı. Şimdi daha iyi anlamıştı.
Bir şey içmek ister misin, diye sordu.
Ne gibi?
Viski, bira.
Saat henüz sabahın 10'uydu. Canı bira içmek istemekle birlikte yine de başını hayır dercesine salladı.
İstemem. Ekberg yerinden kalkıp odadan çıktı. Kısa bir süre sonra da viski kadehiyle geri döndü.
Ne iş yapıyorsun, dedi Wallander.
Ekberg'in yanıtı onu çok şaşırtmıştı. Aslında karşısındaki adamın böyle bir işle uğraşacağı hiç aklına gelmemişti.
İnsan kaynakları konusunda uzman olan bir danışma şirketim var. Karmaşık durumların çözülmesine ilişkin yeni yöntemler geliştiriyoruz.
Çok ilginç, dedi Wallander. Ekberg'in kendisiyle dalga geçip geçmediğinden hala emin olmayarak.
Ayrıca borsada çok da başarılı olan bir portföyüm var. Likiditem şu anda dengede.
Wallander Ekberg'in gerçeği söylediğine karar verdi. Paralı askerler konusuna geri döndü.
Paralı askerlerle neden ilgileniyorsun?
Onlar şimdilerde kültürümüzde artık sayıları ne yazık ki iyice azalan birkaç iyi özellikten biriydi de ondan.
Wallander bu yanıt karşısında huzursuz olmuştu. Ekberg inançlarında alabildiğine inatçı görünüyordu.
Wallander bunun nasıl mümkün olabileceğini geçirdi aklından. Aynı anda Ekberg'inki gibi kollarında dövmeleri olan kaç kişinin İsveç borsasında söz sahibi olduğunu düşünüyordu.
Demek geleceğin iş adamlarıyla yatırımcılarının oturma odalarında eski model müzik setleri olacak, neon ışıkları yanıp sönecekti.
Kongo'ya paralı asker olarak bu adamlar nasıl gitti?
Brüksel'de bazı barlar var, Paris'te de. Bu barlarda gizli kapaklı işler dönerdi. Aslında hala da öyledir. Özellikle 1975 yılında Angola'da olanlardan sonra.
Ne olmuştu?
Bir dizi paralı asker zamanında ülkeden çıkamadı. Savaşın sonunda tutuklandılar. Yeni kurulan hükümet askeri bir mahkeme kurdu. Çoğu idama mahkum edildi ve öldürüldü. Çok acımasızdı. Aynı zamanda da gereksiz.
Neden ölüme mahkum edilmişlerdi?
Çünkü istihdam edilmişlerdi. Sanki bunun bir önemi varmışçasına. Askerler her zaman şu ya da bu şekilde istihdam edilirler.
Ama onların o savaşta bir ilgileri yoktu değil mi? Savaşa katılmak için dışarıdan gelmişlerdi. Amaçları salt para kazanmaktı. Ekberg Wallander'in bu sözlerini duymazdan geldi.
Savaşın sonunda oyalanmadan oradan uzaklaşmaları gerekiyordu. Ama savaşta iki kumandanlarını yitirmişlerdi. Ve onları alacak olan uçak yanlış yere inmişti. Şansları yaver gitmedi. Yaklaşık 15 paralı asker tutuklandı. Neyse ki çoğunluk kaçmayı başardı. Çoğu Güney Rodezya'ya doğru gitti. Johannesburg'un dışındaki büyük bir çiftlikte Angola'da öldürülen paralı askerlerin adına bir anıt dikildi. Dünyanın dört bir yanındaki paralı askerler anıtın açılışına gittiler.
Öldürülenlerin arasında İsveçliler de var mıydı?
Çoğunlukla İngiliz ve Alman askerlerdi. Yakın akrabalarına cesetleri 48 saat içinde almaları söylendi. Ama alan olmadı.
Wallander Johannesburg'un dışındaki anıtı düşündü. Demek dünyanın dört bir yanındaki paralı askerler arasında büyük bir dayanışma var öyle mi?
Herkes kendi sorumluluğunu üstlenmeyi bilir. Ama evet, dayanışma kavramı var diyebiliriz. Zaten doğrusu da bu.
O zaman onların paralı asker olmalarının nedeni de bu olabilir mi? Dayanışma arayışı.
Para her zaman birinci plandadır. Macera sonra gelir. Onu da dayanışma izler. Bu sıra hiç bozulmaz.
O zaman paralı askerlerin para için insan öldürdükleri doğru değil mi? Ekberg başını evet dercesine salladı.
Elbette ama paralı askerler canavar değildir. Onlar da bizim gibi insandır.
Wallander midesinin bulandığını hissediyordu ama Ekberg'in söylediği her sözü yürekten söylediğini de biliyordu. Böylesi inançlı bir adamla uzun zamandan beri karşılaşmamıştı. Belli bir miktar para karşılığında önlerine çıkan herkesi gözlerini kırpmadan öldürebilecek olan bu askerler kesinlikle canavar değildi. Tersine bu onların insanlıklarından kaynaklanıyordu. Tabii Johan Ekberg'e göre. Wallander cebindeki resmi çıkararak cam masanın üstüne koydu. Bu resim 30 yıldan fazla bir süre önce Belçika Kongosu'nda çekilmiş. Sen doğmadan önce. 3 paralı asker ve içlerinden biri de İsveçli. Ekberg uzanarak resmi aldı. Wallander bekliyordu. ''Bu adamları tanıyor musun?'' diye sordu bir süre sonra. Terry O'Banion ile Simon Marchand'ın adlarını söyledi. Ekberg hayır dercesine başını salladı. ''Bunlar gerçek adları da olmayabilir.''
''O zaman bu adları anımsıyorum.'' dedi Ekberg.
''Ortadaki adam İsveçli.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Ekberg ayağa kalkarak yan odaya gitti. Büyüteç de geri döndü. Resmi bir kez daha incelemeye koyuldu. ''Adamın adı Harald Berggren'' dedi Wallander. ''Onun yüzünden buraya geldim.'' Ekberg karşılık vermedi. Gözlerini resimden ayırmıyordu. ''Harald Berggren'' dedi Wallander bir kez daha. ''O savaşla ilgili bir de günlük tutmuş. Onu tanıdın mı? Onun kim olduğunu biliyor musun?'' Ekberg büyüteçle resmi masanın üstüne koydu.
''Harald Berggren'in kim olduğunu elbette biliyorum.''
Wallander ona şaşkınlıkla baktı. Ne tür bir yanıt beklediğini bilmiyordu ama beklediği yanıtın bu olmadığı kesindi. Şimdi nerede?
Öldü. 7 yıl önce öldü.
Bu Wallander'in de düşündüğü bir olasılıktı ama yine de düş kırıklığına kapılmıştı. Ne oldu?
İntihar etti. Zor koşullar altında askeri birliklerde savaşan yürekli kişiler için bu pek de alışılmışın dışında sayılmaz.
Neden intihar etti?
Ekberg omuz silkti. Bence artık her şeyden sıkılmıştı.
Neden sıkılmıştı?
İnsan kendi canına kıydığında neden sıkılmıştır? Yaşamından elbette. Her sabah kalktığında aynaya bakınca gördüklerinden sıkılmıştır.
Ne oldu?
Stockholm'in kuzeyinde Sollentuna'da oturuyordu. Bir pazar sabahı tabancasını cebine atarak otobüse binip en son durağa gitmiş. Sonra da ormana giderek kendini öldürmüş.
Bunları sen nereden biliyorsun?
Biliyorum işte ve bu da onun Skyne'de işlenen cinayetlere karışmadığını gösterir. Tabii hortlamamışsa ya da 7 yıl sonrası için bombayı ayarlamamışsa.
Wallander günlüğü Skyne'de bırakmıştı. Şimdi bunun bir hata olduğunu düşünüyordu. Harald Berggren Kongo'dayken günlük tutmuş. Bu günlüğü öldürülen adamlardan biri olan galerici Holger Eriksson'un evindeki kasada bulduk. Bu isim sende bir çağrışım yapıyor mu? Ekberg başını iki yana salladı. Emin misin?
Bellek sorunum yok.
Sence günlüğün o kasada ne işi vardı?
Bilmiyorum.
Sence bu iki adam uzun bir zamandan beri birbirlerini tanıyorlar mıydı?
Berggren'le yalnızca bir kez karşılaştım, ölmeden bir yıl önce. O sırada ben de Stockholm'da oturuyordum. Bir akşamüstü beni görmeye gelmişti, huzursuzdu. Bana yeni bir savaşın başlamasını beklerken tüm İsveç'i dolaştığını, bir ay bir yerde, bir ay başka bir yerde çalıştığını söylemişti. Ne de olsa bir mesleği vardı.
Wallander bu olasılığı gözden kaçırdığını fark etti. Günlüğün ilk sayfalarında olmasına karşın yine de üstünde durmamıştı. Yani onun teknisyen olduğunu mu söylemek istiyorsun?
Ekberg ilk kez şaşırmıştı. Sen bunu nereden biliyorsun?
Günlükte yazıyordu.
Galerici belki ona bazı tamir işleri vermişti. Belki Harald Skyne'den geçerken bu Eriksson denen adamla tanışmıştı.
Wallander evet dercesine başını salladı. Bu da bir olasılıktı. Berggren eşcinsel miydi diye sordu Wallander.
Ekberg güldü. Hem de en azılılarından.
Eşcinsellik paralı askerler arasında yaygın mı?
Alışılmışın dışında değil. Polisler arasında da var olduğunu sanıyorum. Yanılıyor muyum?
Wallander karşılık vermedi. İnsan kaynakları danışmanları arasında da yaygın mıdır diye sormakla yetindi. Ekberg müzik setinin yanında duruyordu. Wallander'e gülümsedi.
Evet.
Terminatör'e ilan veriyorsun, hizmetlerini sunuyorsun ama bu hizmetlerinin karşılığının ne olduğunu belirtmemişsin.
Anlaşmalar yaparım.
Ne tür anlaşmalar?
İlgili olan kişilerle anlaşma imzalarım.
Savaşlarla ilgili mi?
Bazen. Bazen de koruma, ulaşım sırasında gerekli olabilecek korumalar gibi konularda. Konular sürekli değişir. Eğer istersem inan bana gazetelere sürekli olarak ilginç şeyler yazdırabilirim.
Ama canın istemiyor öyle mi?
Müşterilerim bana güven duyuyor.
Ben medyadan değilim. Ekberg koltuğuna oturdu.
Terre Blanche Güney Afrika'da dedi. Boerler arasındaki Neo-Nazi partisinin lideri. İsveçli iki koruması var. Bu bir örnek. Ama bunu kamuoyunda açıklamaya kalkarsan elbette yatsırım.
Ağzımı açmayacağıma söz veriyorum dedi Wallander.
Resim bende kalabilir mi diye sordu Ekberg. Küçük bir koleksiyonum var da.
Kalsın dedi Wallander ayağa kalkarken. Orijinali bizde zaten.
Negatifi kimde?
Bunu ben de merak ediyorum doğrusunu istersen. Wallander kapının önüne geldiğinde sormak istediği bir şeyi anımsadı. Neden bunlarla ilgileniyorsun?
Dünyanın dört bir yanından kartpostal geliyor bana. Onun için yapıyorum.
Wallander bunun alabileceği en iyi yanıt olduğunun farkındaydı. İnanmıyorum. Ama aklıma daha başka sorular gelirse seni yine arayacağım. Ekberg peki dercesine başını salladı, sonra da kapıyı kapattı. Wallander sokağa çıktığında kar yağışının başladığını fark etti. Saat sabahın 11'iydi. Gavle'de yapacak başka bir işi olmadığının farkındaydı, arabasına bindi. Berggren ne Eriksson'u ne de Rundfeld'i öldürmüştü. Peki kim öldürmüştü? Her şeye yeniden başlamamız gerekecek diye geçirdiği içinden Wallander. Ta başa dönmemiz ve Harald Berggren'i listeden çıkarmamız gerekecek. Kesik başları ve günlüğü unutmamız gerekecek. Peki ama o zaman geriye ne kalacak? Harald Berggren'in Eriksson'un eski personeli listesinde olup olmadığını araştırmalıyız. Ayrıca Eriksson'un da eşcinsel olup olmadığını öğrenmeliyiz. Araştırma hiçbir yöne gidemiyordu, tıkanmıştı. Daha derinleri kazmaları gerekecekti. Wallander arabayı çalıştırarak Arlanda Havaalanı'na doğru yola koyuldu. Havaalanına geldiğinde kiralık arabayı geri vermesi gereken yeri bulmakta zorlandı. Öğleden sonra saat 2'de uçağa binmek için oturmuş bekliyordu. Birinin unuttuğu gazeteye göz gezdirdi. Uçak zamanında kalktı. Uçak kalkar kalkmaz Wallander derin bir uykuya daldı ve Sturup Havaalanı'na indiklerinde uyandı. Yanındaki koltukta oturan kadın çorabını dikiyordu. Wallander ona hayranlıkla baktı. Uçaktan inerken birden arabasının tamirinin bitip bitmediğini öğrenmek için Almhult'a telefon etmesi gerektiğini anımsadı. Yisa'da gitmek için taksiye binmesi gerekecekti. Havaalanından çıkarken Martinson'un kendisini karşılamaya geldiğini gördü. Yo, hayır diye geçirdiği içinden bir cinayet daha işlenmiş olamaz.
Martinson onu gördü.
Ne oldu diye sordu Wallander.
Cep telefonunu kapatmışsın dedi Martinson. Bir türlü seninle bağlantı kuramadık.
Wallander soluğunu tutmuş bekliyordu.
Rundfeld'in valizini bulduk dedi Martinson.
Nerede?
Höre giden ara yolların birinde.
Kim buldu?
Çişini yapmak için duran bir adam. Valizi görmüş, açmış ve içinde Runfeld'in adı olan kağıtları görmüş. Cinayetle ilgili haberleri duyduğu için de polisi arayarak valizi bulduğunu haber verdi. Nyberg şimdi orada.
Güzel diye geçirdi içinden Wallander. Bir ipucu daha işte. O zaman biz de oraya gidelim dedi.
Önce eve gitmek istemiyor musun?
Hayır, şu anda istemediğim tek şey eve gitmek. Wallander birden sabırsızlandığını hissetti.
22. ayrımın sonu. Sayfa 263.